Ayrım 17. Onurlu Aydın biyografileri 1. Sayfa 205. Ape Musa. Deniz Engin. Eylül 2005. Bir ezgi çalınır kulağımıza bazen. Anadolu ezgisidir. Çalgılarıyla, ritimleriyle Anadolu halklarının o güzel duygularını verir bizi. Sesinde içtenlik ve sıcaklık olan bir ihtiyar hikaye anlatır gençlere. O ezginin içinden. Ape Musa'dır konuşan. Kürt halkının özgürlük mücadelesinde bir tuğla olan, harç olan Musa Anter'dir. Bir gün kontra gerilla tarafından Diyarbakır'da katledilen Musa Anter. 78 yıllık bir ömre Kürt halkının acısını, sevincini, özlemlerini sığdırmaya çalışmıştır. 1920 doğumlu olan Ape Musa, bakın kendi doğum yerini nasıl anlatıyor. Recaizade Ercüment Ekrem Talu yaşantısını anlatırken doğum yeri ve baba ocağını şöyle tanıtır. Marmara bölgesi, Türkiye'nin en uygar bölgesidir. İstanbul, Marmara'nın en güzel şehridir. Boğaziçi, İstanbul'un en latif semtidir. Sarıyer, İstanbul'un en şirin kazasıdır. Yeni Mahalle, Sarıyer'in en üstün mahallesidir. Ve Recaizadelerin köşkü, Yeni Mahalle'nin en harika köşküdür. İşte ben burada doğdum. Tabii ki o Recaizade Ekrem'in oğluydu. Şimdi bana bakalım. Mardin, Türkiye'nin en geri ilidir. Nusaybin, Mardin'in en dertli ilçesidir. Stilli, Akarsu, Nusaybin'in en fakir nahiyesidir. Zivinge, yani eski mağara, Stile'nin en geri kalmış köyüdür. Ve işte ben bu köyün nüfus kütüğüne göre 2 numaralı mağarasında doğmuşum. Ape Musa, doğumunu Anadolu gerçeğini vurgu yaparak böyle anlatır. İlkokulu Mardin'de, orta ve liseyi ise Adana'da okur. Yüksek öğrenimini ise İstanbul'da hukuk fakültesinde yapar. Bu dönemde siyasi kimliğini de kazanmaya başlar Musa Anter. Ve kendisinin mücadeledeki ısrarını şöyle anlatır tanıdıklarına. Avrupalı filozof aklımda kaldığına göre Hobbes, politik fikirler keçe gibidir, vuruldukça sıklaşır, kıymetlenir der. Bana da haksızlık ve işkence yapıldıkça fikirlerime daha da bağlanmışımdır. Birçok öğrenci yurdu kurar Ape Musa. Önce Dicle Talebe Yurdu'nu, ardından Fırat Talebe Yurdu'nu ve Toros Kız Yurdu'nu. Amacı ticaret yapmak, zengin olmak değildir. Kurduğu yurtlar, Güneydoğu'dan İstanbul'a okumaya gelen yoksul talebeler içindir. Asıl olarak amaç, yeni bir gençlik yetiştirmektedir. Bugün o yurtlardan yetişen birçok tanınmış kişi vardır. Profesör Muzaffer Akkılıç, Turhan Selçuk ve İlhan Selçuk bunlardan bazılarıdır. İlk örgüt. Dicle, talebe yurdunu kurduktan sonra Anter, arkadaşlarından Musa Remzi Bucak, Yusuf Azizoğlu, Ziya Şerefanoğlu ve Faik Bucak ile birlikte illegal örgüt kurarlar. Örgütün adı Kürtleri Kurtarma Cemiyeti idir. Örgütün amacını memleketten gelen arkadaşlarımıza yardımcı olmak ve burada benliklerini kendilerine feda etmektir diye açıklar Musa Anter. Beş arkadaş davalarına sadık kalacaklarına dair yemin ederler. Ölünceye kadar vatan sevgisi andımıza sadık kalacağımıza, hiçbir şartla vatandaşlarımızın aleyhine, işbirlikçi ve hain olmayacağımıza yemin ederim. Ve beş kişi ölünceye kadar yeminlerine sadık kalırlar. Çok yönlüdür bizim Ape Musa. On parmağında on marifet vardır deyim yerindeyse. Siyasi düşüncelerini, yaşanan gerçekleri anlatmak, duyurmak için yayıncılığa başlar. Hem sahipliğini hem de yazarlığını yaptığı birçok gazete çıkarır. Dicle Kaynağı, Şark Postası, İleri Yurt, Denk, Barış Dünyası bunlardan bazılarıdır. Yine bir dönem Cumhuriyet Gazetesi'nin Güneydoğu muhabirliğini de yürütür. Yazılarında politik görüşleriyle mizahını birlikte yoğurarak güzel şeyler üreten ender insanlardandır. Yazdığı birçok yazıdan dolayı yargılanmıştır. Çıkardığı yayınlarla ve yazılarla Kürt edebiyatına ve diline ayrı bir katkı sunmuştur. 1938'de Diyarbakır'da İleri Yurt gazetesinde dilenci bir kız ile arasında geçen sohbeti Kürtçe yazar. Bu yazı o dönem bir bomba etkisi yaratır. Savcılık hemen Anter hakkında yazdığı bu yazıdan dolayı dava açar. Kovuşturma, soruşturma ve mapusluk yabancı değildir Ape Musa'ya. 1959'da iktidarda DP vardır. Diyarbakır'da İleri Yurt gazetesine yönelik baskılar artmıştır. O dönem DP'nin her yerde genel bir baskısı vardır. Bu baskılardan dolayı DP, ülkenin dört bir yanında protesto edilir. Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar bizzat Diyarbakır Valiliğine telefon ederek Anter'in kafasının ezilmesini tavsiye eder. Bunun üzerine yapılan operasyonlarda aralarında Musa Anter'in de bulunduğu 50 kişi 17 Aralık 1959'da tutuklanır. Bu olay, özünde Kürt aydınlar hareketi olan 49'lar diye dosyalara geçer. 49'lar denilmesinin sebebi ise, aralarında birinin hücrede ölmesi üzerine 49 kişi kalmalarıdır. O dönem, Kürt kültürünü, kimliğini, Kürt aydınlarını temsil ediyordu ve Musa Anter de bunlardan biriydi. Birçok kez mapuslu yaşayan Musa Anter, THKPC önderliğinde Hüseyin Cevahir'in hapishane arkadaşıdır. 10 yılları mahkemelerde geçmiştir Ape Musa'nın. Bunun sonucunda 11 yıllık hapishane yaşamı da vardır. Sanki ikinci evidir hapishaneler. Öyle ilginç ve mizahi savunmaları vardır ki, hakimler kendi davaları olmadığı halde onun savunmalarını ilgiyle izlerler. Sayın Mahkeme, İsa'dan bugüne kadar Kürtler ne yapmışlarsa savcı hepsini Musa'ya yüklemiş. Hele o ondan vazgeçsin, sonrası kolay. Sayın Hakim, 30 yıldır ben bu davalardan yargılanırım. Savcılar hep idamımızı isterler, biz de suçsuz olduğumuzu söyleriz. Sizin gibi namuslu insanlar araya girer, biz de beraat ederiz. 10 yıllardır karşılıklı olarak konuşuyoruz, siz de bir kanaate vardınız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Gördüğü işkencelerden ve hapishanelerdeki zor koşullardan birçok hastalığa da yakalanır. Düşündüm ve karar verdim. Ulan Musa, Türkiye'nin düzeltilmesi, Türk-Kürt kardeşliği sana mı kalmış, bırak ne halleri varsa görsünler diyerek köyüne dönmeye karar verir. 1987 yılına kadar bir süre elini yazmaktan da çeker. Ama halkına yapılanlara dayanamayarak kaleme yeniden sarılır. Köyüme döndüm. Pastoral hayatımı sürdürdüm. Fakat etrafımda o kadar tahammül edilmez devlet terörü ve zulmü oluyordu ki delirmediğime şükrediyorum. Yeri gelmişken Kürt tarihindeki şu öyküyü anlatmak istiyorum. Rüstem'in babası Zal yaşlanır. Henüz 14-15 yaşında olan Rüstem'e tüm kahramanlık ödevlerini devreder. Osmanlı tarihinde Sultan Murat ve Sultan Fatih misali düşmanlar bundan yararlanarak gelir. Zal'ın bütün sürülerini talan ederler. Bu durumu Zal'a iletirler. Zal, zararı yok, biz de onların çok sürülerini talan etmiştik der. Bu sefer düşman gelir, aşiret yaşamında en büyük hakaret olan hakareti yapar ve tüm çadırların iplerini keser. Bunu da Zal'a söylerler. Zal yine, zararı yok, biz de onların çadırlarını parçalamıştık der. Düşman bir kez daha gelir, bu sefer kızlarına ve kadınlarına sarkıntılık eder. Bu Zal'a söylenince Zal irkilir, namus ha der ve gürzünü ister. Kafama birkaç kez vurun da kafam kızışsın der. Atını hazırlatır, mızrak ve gürzünü alarak düşmanın peşine düşer ve o ihtiyar haliyle hepsini perişan eder. Benim de halkım öldürüldü, işkence gördü, sakatlandı. Hatta işkenceden çıldıranlar oldu. Ne yapalım dedim, eskiden beri biz bunları görüyoruz. Fakat sonradan duydum ki halkımıza bok yediriliyor ve namusuna el uzatılıyor. Benim atalarım, Zal ve Rüstem gibi gürzüm yok ama verin kalemimi dedim ve tövbemi bozarak yazmaya başladım. Yaşamı boyunca Türkiye'de, başta Kürt halkı olmak üzere, tüm halklara yapılan baskılara ve zulme karşı geldi. Hiçbir dönem sessiz kalmadı. Ömrü boyunca hep onurlu yaşadı. Aydın misyonunu yerine getirdi. Ape Musa, 4 arkadaşıyla birlikte ettiği yemine, hayatı boyunca sadık kaldığı için 20 Eylül 1992'de kontra gerilla tarafından katledildi. Ape Musa, bugün Kürt halkı adına kendinde konuşma hakkı görenlere, Kürt halkının geleceğiyle oynayanlara hala aydın olmayı öğretiyor. Bugün kendine aydın misyonu biçenler, Ape Musa'nın kişiliğini, halkına bağlılığına, direngenliğine ve onur yaşamına bir kez daha dönüp bakmalıdırlar. Kaynakça: Hatıralarım, Musa Anter, sayfa 11. Age, sayfa 189. Age, sayfa 60. Age, sayfa 9. Age, sayfa 237. Age, sayfa 244. Jose Marti ve Latin Amerika'yı anlamak. Tavır, Kasım 2005. Ülkemizde ve belki başka ülkelerde de Chavela ya da Hasta Siempre, Comanda Che Guevara gibi kendi anlamları dışında anlamlar yüklenerek oynanan şarkılardan biri de Joan Baez'in söylediği Guantanamo'dır. Bu şarkılarla oynanmamalı mı? Oynanmalı elbette. Ama bir yandan haklarında vur emri çıkarıldığı, bir yandan da tişörtleştirilerek postmodernizmin renk karnavalına dahil edilmeye çalışıldığı bilinerek inadına oynanmalı. Bu şarkılar dünya devrim şarkıları seçkilerinde de mutlaka yer alırlar. José Julián Martí Pérez, ünlü adıyla José Martí, çoğumuzun anımsadığı Guantanamo'nın çoğumuzun anımsamadığı şairidir. Küba'ya dair hangi gezi notu okusanız, adı üniversitelere, caddelere, hastanelere ve Küba'nın en büyük havaalanına verilen, pek çok yerde heykelleri görülen José Martí, Fidel ve Che'nin hemen arkasındadır. Şöyle der Jose Marti şarkıya katılan iki ünlü şiirinde. Guantanamara, Guajira, Guantanamara nakaratlarının arasından. Dürüst bir insanım ben, palmiyeler ülkesinden. Ölmeden önce paylaşmak isterim ruhumdan akan şiirleri. Şiirlerim açık yeşildir ve kızıl parıldar. Şiirlerim yaralı bir ceylana benzer. Dağda kurtarılmayı bekleyen, dikiyorum bir ak gül fidanı. Haziranda ve Temmuz'da. Çünkü samimi dostum elini vermiştin bana. Ve zalimin biri parçaladığı için beni yaşatan yüreğimi. Dikmem ne bir ayrık otu ne de çakır dikeni. Dikerim bir ak gül fidanı. Dünyanın yoksul insanlarıyla neyim varsa paylaşmak isterim. Dağların cılız dereleri denizlerden daha mutlu eder beni. Jose Marti'nin damarlarından Che'nin damarlarına, Latin Amerika'nın kesik damarlarından, ülkemizin kesik damarlarına, bir coğrafyadan diğerine ve 1880'li yıllardan günümüze, bir çağdan bir çağa akar gelir bu sözler. Jose Marti bu sözleri söylediğinde, Latin Amerika'nın zenginlikleri 350 yıldır katliamlar eşliğinde yağmalanmakta. Avrupa'da sermaye birikimine ve kapitalizmin gelişmesine katılmaktadır. Küba devriminin bildirisi, ikinci Havana bildirisi şöyle der. Küba tarihi, Latin Amerika tarihi değil de nedir? Latin Amerika tarihi, Asya, Afrika, Okyanusya tarihi değil de nedir? Nedir? Küba, 1492'de kıtada Christoph Kolomb tarafından ilk sömürge yapılan ve İspanya'dan Kurtuluş Savaşı verirken ABD'ye bağlanan ama sonunda bu tarihe sosyalizmle yanıt veren ülkedir. Kıta İspanya tarafından işgal edildiğinde Latin Amerika'nın neredeyse tümüne hakim olan bir imparatorluk vardır. İnka İmparatorluğu. 1530'larda işgale karşı bölgesel direnişler bastırılmış, kıtanın işgali tamamlanmıştır. Latin Amerika'nın bugünkü ülkeleri, Afrika, Arap ve Asya ülkelerinin çoğu gibi yerli kabile yoğunluklarına ve veya coğrafi koşullara göre bölünüp başlarına birer sömürge valisi atanmış eski sömürge bölgeleridir. Örneğin Arjantin, 1776'ya kadar Peru'daki sömürge valiliğine bağlıyken, bu tarihte ayrı bir valilik bölgesi ve bugünkü başkenti Buenos Aires'ta bu valiliğin yönetim merkezi olmuştur. 1700'lü yıllarda geçici zaferler elde edilen yerli ayaklanmaları yaşamıştır. En büyüklerinden biri 1781 yılındaki Tupac Amaru ayaklanmasıdır. Topraksız yerlilerden oluşan ayaklanmacılar, soylulara ait toprakları işgal etmeleri ve toprakların paylaştırılmasını savunmalarından ötürü komünerler adıyla da anılmaktadırlar. İnsanın sahip olduğu herhangi bir şeyin yağması, onun cesaretinin, bilincinin, itiraz hakkının, onurunun, kültürünün, tarihsel değerlerinin de yağmasıyla mümkündür. Binlerce yıllık tarihe sığmayan tek bir dilde ortaklaşmayı, sömürgeciler, yerli dilleri yağmalayarak 200 yıla sığdırmışlardır. Latin Amerika'nın ortak dili Brezilya ve Guyana'da Portekizce, diğerlerinde İspanyolcadır. Ortaklaşma sadece dilde değildir. Her şeyden önce düşmanca ortaklaşmış bir halk oluşmuştur. Kıtanın etnik yapısı, sömürgeci soylularca büyük çiftlik tarımı için Afrika'dan getirtilen siyah köleler ve sömürgeci ülkeden gelen göçlerle, asker, memur, zanaatkar ve işsizler büyük bir değişime uğramıştır. Kökeni ne olursa olsun, Latin Amerika'ya gelen her şey melezlenir. Kıta melez bir kıtadır ve melezlenen halk büyük bir tek düşmana, İspanya'ya karşı savaşmaktadır. Bunlar Latin Amerika devrimcilerinin kültürel olarak da melez oluşlarını, kökeni ne olursa olsun Latin Amerika'daki her savaşçının enternasyonalizmin içine doğmasını ve tüm kıtanın sahiplendiği savaşçılar oluşlarını büyük ölçüde açıklar sanırım. 4 Temmuz 1776'da Kuzey Amerika'daki 13 İngiliz kolonisi İngiltere'ye karşı bağımsızlığını ilan eder. Önderleri ne yerliler ne köle siyahlardır. Sömürgeci ülke kökenleri burjuvalar ve feodal toprak sahipleridir. En önemli dertleri İngiltere'nin ticaretten vergiler yoluyla aldığı pay ve ticaret üzerindeki sömürge lehine denetimidir. Buradan kıtanın zafer kazanan ilk bağımsızlık savaşını ve Amerika Birleşik Devletleri doğar. Bu zaferin hem kıtada hem de Avrupa'da büyük etkileri olur. Bu etkiler Fransız İhtilali'nin etkileriyle kolayca birleşerek tüm kıtayı sarar. 1800'lü yılların başında İspanyol ordusundan atılan bir subay olan Francisco Miranda, ABD'den esinlenene, ancak İnka krallık soyundan gelenlerin yer alacağı iki meclisli bir Latin Amerikan imparatorluğu düşlemektedir. ABD ve İngiltere'den küçük de olsa yardım görür ama halktan yeterli karşılığı alamaz. 1808'de Napolyon İspanya'yı işgal edince Latin Amerika'da İspanyol sömürge bölgelerinde isyanın önü açılır. Arjantin'de doğan İspanyol kökenli José de San Martín, Şili ve Arjantin'i bağımsızlığa kavuşturur. 1821'de Lima'ya girer. Aynı dönemde Zengin bir İspanyol ailenin çocuğu, bir süre İspanya'da bulunmuş ve orada evlenmiş olan Venezuela doğumlu Simon Bolivar, Haiti'den birlik devşirir, Venezuela ve Kolombiya'yı kurtarır ve Field Marshal Sucre'u 1822'de Ekvator'a gönderir. Bu ikiliden San Martin, Fransa'ya dönüp orada yaşamaya karar verirken Bolivar ve Sucre, Peru'nun bağımsızlığı için savaşmaya devam ederler. Bolivya adı da Bolivar'dan gelir. Bağımsızlık savaşları, sömürgeci oligarklara karşı anti-feodal toprak savaşlarını da içinde barındırmaktadır. Bu savaşların önderlerinin Fransız ihtilalini yaşayan Avrupa'daki özgürlük düşünceleriyle yakından tanıştıklarına, sömürge ülke kökenli oluşlarına, savaşımları bir sömürge bölgesiyle sınırlı tutmadıklarını ve diğer sömürge bölgelerinden güç devşirdiklerine de dikkat çekmek isterim. İşte bunlar da isyanların melezlenmesi, Latin Amerikalılaşmasıdır. 1822'ye gelindiğinde Meksika ve Kaliforniya'ya kadar tüm İspanyol Amerikası bağımsızlığını kazanmış durumdadır. ABD bağımsızlık savaşlarının tarafındadır. Aralarında eski Portekiz kolonisi, Brezilya'nın da bulunduğu yeni Latin Amerika devletlerini tanır. Aynı dönemde Rusya, Prusya ve Avusturya kendilerini Fransız ihtilaline karşı korumak amacıyla Kutsal İttifak denilen bir birlik kurarlar. İttifak Latin Amerika'da İspanya'nın tarafından doğal olarak ve eski sömürgelerin İspanya'ya geri verilmesine ilişkin niyetini açıklar. ABD Başkanı Monroe, 1823'te ileride Monroe doktrini olarak tanımlanacak olan açıklamasını yapar. Amerika kıtaları, bundan böyle Avrupa güçlerinden herhangi birinin gelecekteki kolonileştirmesine konu olamaz. Türkçesi, Latin Amerika bizim arka bahçemizdir. Bağımsızlık taleplerinin içine kendi sınıfsal taleplerini de katan halk, bağımsızlık sonrası bu taleplerini karşılayamamıştır. Eskisi gibi yaşanmayacaktır ama sosyalizm de gündeme gelmemiştir. Sömürge bölgeleri, yeni oligark bölgelerdir artık. Ve arka bahçede iktidar savaşları, ayaklanmalar, darbeler, zaman zaman İspanya'nın müdahaleleri ve yeni devletler arası savaşlar eksik olmaz. Ancak gelişen ABD sermayesi arka bahçesine yerleşmektedir. ABD 1848'e gelindiğinde Meksika topraklarının yarısını Texas, Nevada, Kaliforniya da fethetmiş durumdadır. Latin Amerika, İspanyol ve Portekiz soyluların oluşturduğu köleci, feodal sömürge yönetimlerini devirirken, kendi içinden doğurduğu yeni işbirlikçi oligarklara karşı Tupac Amaru'ların ve Fransız ihtilalinin bilincini de biriktirmiştir. Küba, özellikle 1830'lar boyunca şeker kamışı çiftliklerinde çalışan kölelerin kendiliğinden ayaklanmalarına sahne olur. Küba'nın ve Latin Amerika'nın bilinci, José Martin'in şiirlerinde billurlaşır. Boyunduruk ve yıldız. Doğduğunda şöyle demiş Güneş Anam, çiçeği, meyvesi rahminin, gönlü bol titan, evrenin oğlu, canım, aynam benim, önce balıktın, sonra kuş oldun, sonra at, sonra insan. İçim yanarak koyuyorum önüne şu iki işareti, iyi bak, seç birini. İlki boyunduruk, uysal, yumuşak bir öküz yapar taşıyanı, böylesi uşağıdır zenginin, boldur yulafı ve sıcacıktır altındaki saman. Öteki ise canımın içi, gizim benim. Öteki ise bir yıldızdır, parlar ve öldürür. Saçar aydınlığını, kaçırır suçluları. Onu tutan, savuran ve bu kıyımlarla dolu dünyada ışık saçan el yalnızdır. Öküze özenen tembel, uyuşuk insan, yozlaşır, öküzleşir, yitirir erdemini. Yeniden koyulur tırmanmaya, evrim merdivenini. Anında yıldızı korkusuzca taşıyansa, yaratan ve büyüyen olacaktır ve kişioğlu dünyanın içtikçe baş döndüren içkisini, sundukça ağırbaşlı ve hoşnut, kanlı yüreğini insanların sofrasına, savurdukça rüzgarları ulu sözlerini, yankısız sesiyle, aydınlık içinde, şenlik içinde olur, kuşanır yıldızın yalazlarını. Anacığım, bana boyunduruğu ver, önceki koyup ayaklarımın altına yükseleyim, alnımdaki binbir yalazlı ve öldüren yıldız, daha çok parlasın diye. Türkçesi Aysel Özakın. Latin Amerika'nın boyunduruğu ve çeyinin alnında parlayan yıldızı yok mudur bu şiirde? Latin Amerika edebiyatı ve özellikle şiirindeki gelişmeyle tarihi arasındaki bağı kurmak için Ülkü Tamer'in Latin Amerika şiiri üzerine incelemesinden uzunca bir alıntı yapmak gerekiyor. 1830'larda Avrupa romantizminin etkileri görülmeye başlandı. 4 yıl Fransa'da kalan Arjantinli Esteban Echeverria, ülkesine döndükten sonra yeni bir akımın, romantizmin öncüsü oldu. İnsanla doğa arasındaki ilişkiyi arayan, esine dayanan bir akımdı bu ama gerçekleri anlatıyordu. Kolombiyalı Gregorio Guaitaraz González ile Brezilyalı Gonçalves Dias bu akımın başarılı örneklerini verdiler. Bu arada aynı akıma bağlı olarak bir Goyucuesco şiiri doğdu. Gauçoları, Latin Amerika'da Pampa adı verilen, çayırlarda yaşayan, atlı göçebe hayatı süren, Latin Amerika oligarkı tarafından istenmeyen adam ilan edildiğini, şiirleri yeterince anlatmaktadır bize. Altın Çağ, The Golden Age adında bir çocuk kitabı yazar. Öykü İspanya sömürgesi Küba'yı çocuk diliyle anlatmaktadır. Günümüzde Küba, Latin Amerika ve hatta ABD'de en çok okunan çocuk kitapları arasındadır. 1882'de ilk şiir kitabını yayınlar. İzmalio adlı küçük bir kitaptır bu ama Latin Amerikan şiirinde modernizm akımının başlangıcı kabul edilir. Halk edebiyatından beslenen, duygulanımlarını yalın ve derin, sözcükleri hareket yeteneği vererek aktaran bir şiirdir bu. Ezgiye önem verir, dizeler uyaklıdır. Ayrılıklar ve acılar, devrimcilere toplumsal tarihi, bireysel tarih alanı olarak algılayıp, birey olarak mücadele etmeye kalkmalarına karşılık ödetilen bedeldir. Toplumsal olandan bireysel paylarına düşendir. Ülkesi, sevgilisi ve çocuğu, sevgilisi ve çocuğu ülkesidir. José Martí geleneğinin şairlerinden Kübalı Miguel Barnett, Memorandum şiirinde şöyle der. Aşk şiiri yazarım ve bir anda politik olur. Politik bir şiir yazarım, bir anda aşk şiiri olur. Sonra anlarım ki şiir değil asıl sevdiğim, ama tarih ve sensin. Karısı New York'ta yaşamak istemez. Küba'da çocuklarını, İspanyol okullarında yetiştirmeyi tercih eder. Martin'in düşüncelerini benimsemez ama kocasını savunmaktan da geri kalmaz. Martí de Latin Amerika halklarına, çocuklarını ABD'ye göndermemelerini ve kendi halkları içinde eğitmelerini öğütlemektedir. Düşler görüyorum uyanık. Gündüz ve gece. Düşler görüyorum gözlerim açık. Vahşi deniz kıyılarının, köpüklü dalgalarının üstünde. Ve üstünde yuvarlak çöl çakıllarının, sıska boynuna bindirmiş kalbimin hükümdarını. Bir erkek aslan, oyuncu bir çocuk görüyorum hep, beni çağırıp duran. Ülkü Tamer'den devam edelim. Yine Kübalı bir başka şair, Julián del Casal, Meksikalı Gutiérrez Najera, Kolombiyalı José Asuncion Silva, Nikaragualı Rubén Darío bu akımın öncülüğünü ettiler. Darío'nun dışında öteki şairler 1896'dan önce öldüler. Rubén Darío, modernizmonun birinci ve ikinci dönemleri arasında bir bağ oldu. Modernizmonun en büyük yararı, Latin Amerika insanına kendi yaratıcılığı konusunda büyük güven sağlaması oldu. Etkisini Latin Amerika ülkelerinin hepsinde gösterdi. Giderek İspanyol şiirini bile etkiledi. 1891 yılında ikinci şiir kitabını yayımlar. İçten dizeler ya da basit koşuklar diye çevrilebilir adı. Simple Verses. En ünlü şiiri Ak Bir Gül Dikiyorum bu kitabındadır. Guantanamara şarkısında başka bir ünlü şiiriyle birlikte kullanılmıştır. Martin'in şiirini ve Martí sonrası ondan etkilenen Latin Amerika şiirini, onun bu kitapta yer alan şu iki dizesi anlatmaya yeterlidir. Şiirlerim açık yeşildir ve kızıl parıldar. Türkçesi Evin Okçuoğlu. İki Yurt. Ve boş sözler sıkıntı verir bize. Evren, konuşmasını daha iyi bilir insanlardan. Kavgaya çağıran bir bayrak gibi mumun kızıl alevi ışıldıyor. Havasızlıktan boğulup açıyorum pencereleri. Gökyüzünü karıştıran bir bulut örneği. Sessizce geçiyor dul Küba, kopararak karanfilin yapraklarını. Türkçesi Nedim Gürsel. 1880'lerde yazdığı şiirlerden oluşan, sağlığında yayınlanmamış şiir kitabı Özgür Dizeler ise ancak 1913'te yayınlanacaktır. 1890 yılına geldiğinde Martin'in düşünceleri olgunlaşmıştır. 1889'daki Pan Amerikan Kongresi'ne yazılarıyla katılır. 1891'de Bizim Amerikamız adlı kitabını çıkarır. Birleşik Latin Amerika üzerine düşüncelerini açıklar. Küba'ya Meksika körfezinin anahtarı demektedir. Eğer İspanyollar çekilirlerse tek başına bir Küba'nın başka bir Avrupalı sömürgenin değil, kısa zamanda ABD'nin eline düşeceğini düşünmektedir. Latin Amerika ekonomisinin birliğinin politik birlikten geçtiğini savunmaktadır. 1892'de Küba Devrimci Partisi'nin temsilcisidir. Parti 1893'te tütün işçilerinin ayaklanmasını örgütler. Ancak kısa zamanda bastırılır. 1893 ve 1894'te partinin liderleri Masio, Gomez ve Martí, ilk ikisi askeri lider konumundadır ve Masio, askeri yetenekleri, satın alınamaz kişiliği ve kurulacak bir hükümette görev almayı reddeden mütevazı yaşamıyla Küba'da çok sevilen bir liderdir. Ayaklanma hazırlıklarını yaparlar. Martí, 1895'te ayaklanmanın manifestosu niteliğindeki Monte Cristo manifestosunu kaleme alır. Manifesto, hiçbir dış gücün kontrolünde olmayan, siyahlarla beyazların eşitliğini sağlayan, ticaretle özgürlüğü dengelemiş, yeni bir ekonomik yaşama kavuşmuş özgür bir Küba önermektedir. 30 Mart'ta Masio, 11 Nisan'da Gomez ve Martí Küba'ya çıkarlar. 5 Mayıs'ta ayaklanma stratejisini kararlaştırdıkları bir toplantı yaparlar. 3 yıl sonra savaşa ABD katılır. İspanya yenilir. Küba'ya ABD hakim olur. Ve Martin'in dediği gibi Küba, 1959'da devrime kadar ABD'ye ve işbirlikçilerine karşı mücadele eder. 1959'da Martin'in düşleri ve şiirleri Havana sokaklarına egemen olur. Aynı yalınlıkta ölmek isterim. Kırda bir çiçek gibi. Sakin, gösterişsiz. Mum yerine yıldızlar parlasın üstümde. Yeryüzü uzansın altımda sessiz. Ben aydınlık ve özgürlük delisiyim. Varsın hainleri gizlesinler soğuk bir taş altında. Dürüstçe yaşadım ben. Karşılığında yüzüm doğan güneşe dönük öleceğim. Türkçesi Atoğul Behramoğlu. Böyle der Marti 1894'te yazdığı ünlü şiirinde. Ve 19 Mayıs 1895'te daha bağımsızlık savaşının en başında girdiği çatışmada böyle ölür. Böyle ölünebilecek bir yaşam anlayışını devrimcilere miras bırakarak. 17. ayrımın sonu sayfa 220.